Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Behman 1402, Hicri Kameri 26 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 7 Şubat 2024 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Peygamber Efendimizin bisedi üzerine Sayın Şeyh Salih ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bisedine özel program ve Türkiye gündemi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur sizlere akşam haberlerini aktaracağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. İslam İnkılabı rehberi çok sayıda mahkumu affetti. İslami Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinde iyi bir ilerleme kaydettik dedi. Nahit 2 uydusu göreve hazırlanıyor. İran İçişleri Bakanı, Irak İçişleri Bakanı Güvenlik Danışmanı ile görüştü. İran İstanbul'daki terör saldırısını şiddetle kınadı. Ve Çağlayan Adliyesi'ne terör saldırısı ile ilgili 90 gözaltı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Al-Hamenei, İslam devrimi zaferinin 45. yıl dönümü münasebeti ile çok sayıda mahkumu affetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Mevaz Bayramı ve İslam devrim zaferinden 45. yıl dönümü münasebetiyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumların af kapsamını alıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Mohsenejei, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'ye yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip olan 2827 mahkumun cezalarından hafifletilmesi ve affedilmesine önermişti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinde iyi bir ilerleme kaydettik dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bugün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine İlişkin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğinde iyi bir ilerleme kaydettik dedi. Nükleer ve petrokimya sektörlerinde kullanılan yerli yapım iranyum kütle spektrometre cihazı hakkında İslami, bu cihazın üretim tekeli Amerika, İngiltere ve Almanya'nın elindeydi. Ancak İranlı bilim adamları 4 yıllık yorucu araştırma çalışmalarının ardından stratejik iranyum cihazını üretmeyi başardılar ifadesini kullandı. Yerli yapım iranyum kütle spektrometre cihazı dün Natanz nükleer tesisinde düzenlenen törenle tanıtıldı.
İran Uzay Araştırma Enstitüsü Başkanı Mehdi Naseri, ülkenin yeni iletişim uydusu Nahid 2 hakkında bilgi verdi. Basın mensuplarına konuşan İran Uzay Araştırma Enstitüsü Başkanı Mehdi Naseri, Nahid uydu serisi, jeostatik yörüngeye gönderilecek telekomünikasyon yüklerinin geliştirmesine yönelik bir adımdır, dedi. Naseri bu durutuda yaklaşık 120 kilogram kütleye sahip Nahid 2 adlı iletişim uydusunu jeostatik yörüngeye göndermeyi amaçlıyoruz ifadesine kullandı. Mehdi Naseri, 500 kilogramlık yörüngeye yerleştirmesi beklenen, 500 kilometrelik yörüngeye yerleştirmesi beklenen bu uydunun da ömrü yaklaşık 2 yıldır diye konuştu. 2024 yılında İran ilk kez bir uyduyu yörüngeye başarıyla yerleştirdi. Bu, İran'ın uzay araştırmalarında önemli bir durum noktası olarak da kabul ediliyor.
İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahedi, Irak İçişleri Bakanı Güvenlik Danışmanı ve beraberindeki heyetiyle görüştü. İçişleri Bakanı Vahedi bu görüşmede Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki askeri eylemini kınayarak, Amerika ülkelerin işlerine müdahale etme, Yemen ve Suriye saldırma ve Sünnis rejimi destekleme yetkisine sahip olmadığını anlamalı dedi. Bakan Vahedi, Filistin'i destek veren Irak hükümetine ve halkına da teşekkür ediyoruz. Dünyanın İslam milletinin tutumlarını duyması gerektiği tarihin kritik bir noktasındayız ifadesini kullandı. İran ve Irak heyetleri arasındaki 36 maddelik anlaşmaya atıfta bulunan Vahedi, sınır geçişinde, ulaşımda, tesislerde, sağlık hizmetlerinde ve yollarda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurgu yaptı. Vahedi ayrıca deniz taşımacılığının önemine değinerek sınır pazarlarının gelişmesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve sınırda yaşayanların geçimine yardımcı olmak açısından olumlu etkileri olacağını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani dün İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ni düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınarken bu ülke ile terör ile mücadelede dayanışmasına vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani dün Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı önüne düzenlenen terör saldırısını kınadı. Terör ile mücadele konusunda İran'ın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Kenani, bu olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılar için de acil şifalar diledi.
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DHKPC'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı. Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca operasyonların devam ettiğini belirtmişti.
2023 yılında Türkiye İran'dan 5 milyar 400 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı son rapora göre 2023'te Türkiye'nin İran'dan doğal gaz ithalatı bir önceki yıla göre ise %42 azalarak 5 milyar 400 milyon metreküp oldu. İran Türkiye'ye her ay 500 ila 900 milyon metreküp doğal gaz ihraç ediyor. Türkiye'nin doğal gaz ithalatı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 artarak 4 milyar 433 milyon 830 bin metreküp olmuştu.
Filistinli kaynaklar Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören planı kabul ettiğini duyurdu. Filistinli kaynaklar Hamas'ın kendisine sunulan esir değişimi ve ateşkes teklifinin çerçeve anlaşmasına dair yanıtının detaylarını paylaştı. Hamas'ın söz konusu teklifi kabul ettiği ve çerçeve anlaşmasının bir parçası olacak şekilde ek taslak hazırladığını belirten kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini kaydetti. Anlaşmanın ilk aşamasında her iki taraftan kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılmasını içerdiğini aktaran kaynaklar, ilk aşama sürecinde Gazze şeridine girecek insani yardım araçlarının günlük 500'den aşağı olmamasının istendiğini ifade etti. Hamas'ın sunduğu ekte yer alan anlaşmanın birinci aşamasında Gazze şeridinde yerinden edilenlerin geri dönme kısıtlamalarının tümüyle kaldırılmasının talep edildiğine dikkat çeken kaynaklar, planın birinci aşaması ayrıca İsrail güçlerinin Gazze şeridinin tüm bölgelerindeki yerleşim yerlerinden çekilmesini içeriyor bilgisini paylaştı. Hamas'ın birinci aşamada Gazze'deki hastanelerin hizmete açılması ve saldırılarda hasar alan hastanelerin onarılmasını istediğini aktaran kaynaklar şu bilgileri verdi. Planın ikinci aşamasındaki 45 günde de Hamas'ın Gazze'de tuttuğu İsrail askeri esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in de Filistinli esirlerin bir kısmını serbest bırakması isteniyor. Hamas ikinci aşamada İsrail güçlerinin Gazze'den tümüyle çekilmesini talep ediyor. Planın üçüncü aşaması olan 45 günlük sürede ise taraflar arasında cesetlerin değişiminin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirten kaynaklar, bu süreçte savaşın nihai olarak sona ermesi için müzakerelerin gerçekleşmesine içerdiğini kaydetti. Hamas'ın söz konusu planda savaşın tümüyle sona ermesi için birinci aşamada başlatılacak müzakerelerin ikinci aşamada tamamlanmasını şart koştuğunu söyledi. Filistinli kaynaklar Hamas'ın söz konusu ekte her aşamada hangi esirlerin serbest kalacağını detaylarıyla yazdığı ve 7 Ekim'den bu yana tutuklanan Filistinli tüm esirlerin salıverilmesini talep ettiğini bildirdi. Hamas dün çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini açıklamıştı.
Siyonist katillerin Filistin'in Gazze bölgesine yönelik olarak 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı vahşi soykırım, bugün de 124. gününde yine sivil savunmasız insanları, çocukları ve meskun evleri hedef alan insanlık dışı saldırılarla, katliamlarla ve yıkımlarla sürüyor. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirlerinin verdiği bilgilere göre, işgal güçleri havadan savaş uçakları ile ve karadan toplarla muhtelif bölgelere yönelik saldırılar gerçekleştirdiler. Bu saldırılara da meskun evler, sığınma yerlerini, tesisleri ve caddeleri hedef alarak yine katliamlar yaptılar. Han Yunus'un batısındaki deniz yolunda Atıf Ebu Hateb isimli genç, işgal güçlerinin üzerine doğrudan ateş etmeleri sonucu şehit düştü. İşgal güçlerinin bazı yerlere yönelik saldırılarından sonra Gazze şehrinde El Mehmedani Hastanesi'ne 3 şehidin cenazesinin ve bazı yaralıların getirildiği haber verildi. Han Yunus'taki Cevretul Lut mıntıkasında işgal güçlerinin daha önce düzenlenmiş oldukları bir saldırıda yıkılan binaların enkazı altından 3 şehidin cenazesinin çıkarıldı ve Gazze Avrupa Hastanesi'ne getirildi, bildirildi. Ayrıca Beseme Teysir isimli bir bayan şehidin cenazesi de hastaneye nakledildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirinin verdiği bilgilere göre, işgal güçleri Gazze şehrindeki Zeytun Mahallesi'ne karadan yoğun top saldırıları düzenlediler. El Mehmedani Hastanesi'ne 7 yaralının ulaştırıldığı gelen haberler arasında, Han Yunus'un havuz mıntıkasında yoğun silahlı saldırı seslerinin duyulduğu bildirildi. İşgal ordusuna ait uçaklardan Han Yunus'un güneyindeki Kayzan, Reşvan ve Enneccar mıntıkalarına da yoğun bir şekilde saldırı düzenlendi. Gazze şehrinin güneyindeki El Rimal bölgesinde işgal güçlerinin keskin nişancılarının saldırılarında ise bir kişi şehit edilirken bazı kişiler de yaralandı. Han Yunus'ta Nasser Hastanesi'nde su almak için giden bir kadın yolda işgal güçlerinin keskin nişancılarının saldırısına maruz kalarak şehit oldu. İşgal uçakları 1,5 milyon insanın yaşadığı Refah bölgesine havadan yoğun saldırılar düzenlediler. İşgal ordusunun botlarından daha deniz tarafından Refah bölgesinin kıyılarından saldırılar düzenlendi. Refah'ın kuzeyinde Ez-Zuhur mahallesinde Arsan ailesinden bir anne ile kız çocuğunun işgal güçlerinin saldırılarında ise şehit olduğu haber verildi. Refah'ın Masbah mıntıkasında da bazı kişilerin işgalcilerin saldırılarında yaralandığı bildiriliyor. İşgal uçakları bugün de sabah Han Yunus mülteci kampında birçok sığınmacının barındığı Hayat Okulu'na hava saldırıları düzenlediler.
İslami Direniş Hareketi Hamas, işgalci Siyonist ordunun dün gece Hamas'a ait bazı belgeler ve dışarıdan teslim alınmış mali kaynakların ele geçirildiğine dair iddiada bulunmasının son derece gülünç olduğunu dile getirdi. Hamas konuyla ilgili olarak bugün yaptığı açıklamada işgalci ordunun bu tür yalanlar ve senaryolar üretme ihtiyacı duymasının aslında kendisinin başarısızlığından dolayı kamuoyu nezdinde iyice küçük düşmesinden kaynaklanan durumu kurtarma ve itibar kazanma amacına yönelik olduğunu ifade etti. Hamas açıklamasında bu Nazi ordusunun ve onunla birlikte çalışan sözde güvenlik organlarının içine düşmüş oldukları sefaletten çıkmasına bu tür hayali şeyler üretmelerinin İçi boş yalanlar uydurmalarının ve kendi rüyalarında gördüklerini gerçekmiş gibi yansıtmaya kalkışmalarının yeterli olamayacağını vurguladı. Filistin halkının kararlı mücadelesi ve işgalci ordunun kalelerini hedef almaya devam eden direnişi karşısında her geçen gün biraz daha aşağılık ve sefil duruma düşmeye mahkum olduklarını belirtti. Hamas açıklamasında işlediği cinayetlerden, katliamlardan ve soykırımdan dolayı Uluslararası Adalet Divanı'nın önünde yargılanan Siyonist ordunun uydurduğu yalanları ve senaryoları piyasaya sürmekte başarılı olmasının da artık mümkün olmadığını dikkat çekti. Hamas özgürlüğü ve onuru için kararlılıkla mücadele eden Filistin halkı ve onun çocukları aleyhine soykırım suçu işleyen Siyonist işgalci ordunun yaptıklarından dolayı hesaba çekileceği günün muhakkak geleceğini ifade etti. İşgalci ordunun savaş uçaklarından dün gece ve bugün sabah Gazze'nin muhtelif bölgelerine saldırılar düzenlendi ve birçok kişi şehit edilirken birçok kişi de yaralandı.
Hizbullah Hareketi bugün yaptığı açıklamayla Lübnan'ın güney cephesinde iki mensubunun daha şehit düştüğünü duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı bugün iki ayrı açıklama yayınlayarak bu mücahitlerin Kudüs yolunda şehit olduklarını duyurdu. Hizbullah'ın ilk açıklamasında ise Lübnan'ın güneyindeki Ensar kasabasından Mücahit Muhammed Cafer Asilli'nin, ikinci açıklamasında ise Mücahit Hüseyin Muhammed Şems'in bölgede cihat görevi yaparken şehit olduğunu bildirdi. Lübnan Hizbullah'ı Gazze'ye destek amacıyla Lübnan sınırındaki işgalcilerin mevzilerine ve Siyonist yerleşim birimlerine hedef alan operasyonlarına devam edeceğini vurguladı. Lübnan Direnişi dün de Kefer Şuba'daki El Samaka, El Ramata, Roisat El İlm karagahlarını, işgal altındaki Şeb'a çiftliklerini ve işgal ordusunun 769 taburuna bağlı Beyt Hilal komuta merkezine de hedef aldığı duyuruldu.
Pakistan yerel yetkilileri Beluçistan eyaletlerinde adayların ofislerine yakın iki patlamada en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu bağlamda Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde yarın yapılacak seçimlerde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisine yönelik bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Geo News televizyonundaki habere göre Beluçistan'ın Pişin bölgesinde bağımsız milletvekili adayı Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinin önünde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Saldırı düzenlendiği sırada Asfandiyar Han Kakar'ın ofisinde olmadığı belirtiliyor. İkinci patlama ise Kale Seyfullah bölgesinde meydana geldi. Birinci patlama noktasının 150 kilometre uzaklığında olduğu ifade edilen bu patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti. Pakistan'da yarın yapılacak genel seçim ve eyalet seçimleri öncesi Hayber Pahtunhava ve Beluçistan eyaletlerindeki terör olaylarında artış gözleniyor. Hayber Pahtunhava eyaletinin Bajaur bölgesinde 31 Ocak'ta eski başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi ile ilişkili bağımsız milletvekili adayı Rehanzeb Han'a silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Rehanzeb Han yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Beluçistan eyaletinin Çaman bölgesinde ise Ulusal Halk Partisi üyesi bir siyasetçi seçim komisyonu ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.
Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'nin genelinde mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yeniden aday olduğu Cumhurbaşkanı seçimleri düzenlendi. İşgalden kurtarılan bölgeler başta olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti'nin genelinde bugün Cumhurbaşkanı seçimleri düzenlendi. Sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 19'da sona erdi. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve çocukları ile Ermeni güçlerinden işgalinden kurtarılan Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'deki 122 numaralı seçim bölgesinin 14. seçim merkezinde oylarını kullandı. Hankendi'de, Hocalı, Hocavend'de, Adere'de, Adam'da, Cebrail'de, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubatlı'da, Laçin'de ve Kelbecer'de 22 binden fazla seçmen oy kullanma hakkına sahipti. Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimde 7 aday 7 yıllık dönemde Azerbaycan'ı yönetmek için yarıştı. Seçime yaklaşık 800'ü yabancı, 90 binden fazla gözlemci ve 200'den fazla yabancı gazeteci takip etti.
Ve Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra Mykolaiv, Harkiv, Dnipropetrovsk ve Lviv bölgelerine yoğun füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki birinci siyasi yorumumuz İran'ın su hakkı konusunda Taliban'ı tekrar uyarması hakkında. Taliban yönetiminin İran'ın Hirmend Nehri'nden su hakkını engelleme çalışmalarının sürmesi nedeniyle İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, Taliban'ın İran'ın Hirmend Nehri'ndeki su hakkı ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda Tahran'ın yasal ve hukuki araçlara başvuracağı hakkında uyarıda bulundu. Mehrabian, Hirmend Nehri'nden İran'ın su hakkı konusunun kovuşturulmasının ilgili bakanlığın halen önceliklerinden olduğunu belirtti. Mehrabian son yağışların ardından İran su hakkının serbest bırakılmasını umut ederek aksi takdirde konuyu uluslararası mercilerde ve yasal hukuka dayanarak kovuşturacaklarının altını önemli çizdi. Hicri Şemsi 1352, miladi takvimle 1973 yılında İran ve Afganistan arasında imzalanan anlaşma uyarınca Hirmend Nehri suyundan belirli bir miktar İran'ın su hakkı olarak belirlenmişti. Son iki yılı aşkın sürede Taliban'ın Afganistan'da tekrar yönetime geçmesiyle birlikte Taliban yetkililerinin art arda İran'ın su hakkının uygulanmasından söz ettiklerine rağmen uygulamada bu konuda hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Taliban yetkililerinin İran'ın su hakkının verilmemesine dair öne sürdükleri kuraklık konusu uzmanlar tarafından bir bahaneden başka bir şey olmasa da 1973 sözleşmesini yerine getirmemek için Afganistan tarafından sözde gerekçe olarak gösteriliyor. Fakat bu sözleşme uluslararası bir anlaşma olduğu için Taliban tek taraflı ve kendi zevkine göre bu sözleşmeyi ihlal edemez. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti sahip olduğu su hakkının Taliban tarafından verilmemesi durumunda uluslararası hukuka başvurma hakkını saklı tutuyor. Afganistan meseleleri uzmanı Mehlega İkbal bu bağlamda şöyle diyor. Uluslararası hukuka göre bir ülkeden kaynaklanan ve başka bir ülkeye giren sınır suları ve nehirler konusunda uluslararası yasalar vardır ve nehrin kaynaklandığı üst ülkeler alttaki ülkelerin su hakkını yerine getirmeleri gerekir.
İran'ın su hakkı ortak suların uluslararası yasalar tarafından desteklenirken üstelik 1973 anlaşması ise onları himaye ediyor ve Taliban da bu konuya saygı duymalıdır. Bu arada bu yıl Afganistan'daki yağışlar iyi düzeyde olduğu için Taliban'ın İran ile ikili anlaşmayı yerine getirmek için bir bahane uydurabileceği tahmin edilmiyor. Gerçi şu ki Taliban Afganistan'da tekrar yönetimi ele aldıktan sonra Pakistan gibi komşu olan ve Orta Asya ülkeleriyle su savaşını başlattı. Taliban suyu diğer ülkelere akan nehirler üzerinde baraj inşa etmek veya ikili anlaşmaları da ihlal etmekle suyu kendi tekelinde tutmak istiyor. Bu arada Afganistan'ın komşu ülkelerinde kuraklığın yaşanması büyük çevre sorunlarına sebep olmuştur ki bu olayın sonuçları Afganistan'a da etkileyecektir. Buna ilaveten komşu ülkeler ile işbirliğini sürdürmek ve uluslararası alanda meşru görünmek için onların barış içinde bir arada yaşama beklentilerini de göz ardı etmemelidir. En azından Afganistan halkı Taliban liderleri ve yetkililerinden, Taliban'ın lider ve yetkililerinden uluslararası alanda tanınmaya çalışırken, İran ile 1973 tarihinde varılan anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerine yerine getirmelerini bekliyorlar. Afganistan ile İran arasında 19. yüzyılın ortalarında başlayan Hirmen Nehri üzerindeki su paylaşımı sorunu, 1973'te varılan anlaşma ile çözüme kavuşmuştu. Anlaşmaya göre Afganistan İran'a normal koşullarda saniyede 26 metreküp su vermeyi taahhüt etmiştir. Bunun 22 metreküpü İran'ın su hakkı olarak tanımlanırken 4 metreküpü ise Afganistan'ın İran'a yönelik iyi niyet göstergesi olarak da belirlenmiştir.
Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son siyasi yorumumuz İran'ın son 45 yılda iç politika alanındaki başarıları hakkında. İran İslam Cumhuriyeti son 45 yılda iç ve dış politika alanında birçok başarıya imza attı. İran İslam Cumhuriyeti'nin iç politika alanındaki önemli başarılarından biri dini demokrasi yönetim modelini oluşturarak dünyaya tanıtmasıdır. İslam inkılabından önce İran şahlık sistemi tarafından yönetiliyordu ve bu sistemi koruma ve sürdürmenin başlıca araçlarından biri yöneticilerin mutlak despotluğuydu. Fakat dini demokrasiye dayalı İran İslam Cumhuriyeti kuruldu. Onun başlıca öğretisi halk oylarına dayalı olmak ve ilahi yasalar uymaya vurgudur. Demokratik sistemlerin temel direği olan yürütme, yasama ve yargı organlarının kurulması ve bağımsızlığı 40'tan fazla seçimin düzenli ve sürekli olarak yapılması, çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda karar alma ve yürütmede bağımsızlık, yetkililerin halka karşı sorumluluğu, sivil toplumun ve siyasi örgütlerin refahı ve benzeri hepsi günümüz İran toplumunda demokrasinin bir parçası olarak kabul ediliyor. İslam Cumhuriyeti din ve siyasetin iki alanı arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmayı başarırken hem siyasi ve hem manevi özelliklere dayalı bir tür siyasi sistem kurarken aynı zamanda İslami değerleriyle demokrasinin yapısı veya yönetim arasındaki bağlantıya dayanan bir siyasi nizamı oluşturdu. Bu tür yönetim hükümetin cumhuriyetçi doğasını ve halkın hükümet kararlarındaki rolünü vurgularken İslamcılık modelini ve istikrarlı İslami değerleri olan adalet, Allah eksenliği ve maneviyatı siyasi nizamın temeli siyasi nizamın temeli olarak görüyor. Cumhuriyetçilik ve İslamcılık, İslam inkılabından kaynaklanan iki temeller fakat birbirlerinden ayrı değildirler ve birbirlerini desteklerler. Ayetullah Hamenei bu konuda şöyle inanıyor. Nizamın cumhuriyetçiliği de İslamcılığın her ikisi de seçimlere bağlıdır. Çünkü cumhuriyetçiliğin ve demokrasinin gerçekleşmesi ve ülke yönetiminde halkın egemenliğinin sağlanmasının seçim yapmaktan başka yolu yoktur.
Aslında siyasi bağımsızlık İran İslam Cumhuriyeti'nin son 45 yılda elde ettiği bir diğer önemli kazanımdır. İslam Cumhuriyeti'nin en önemli başarılarından biri de onun siyasi bağımsızlığıdır. Halbuki tağut rejimi hiçbir düzeyde kesinlikle bağımsız değildir. İran İslam Cumhuriyeti yabancıların İran halkının kaderine, sultasını reddederken sahip olduğu bağımsız ve otorite karşıtı mahiyetiyle dünya güçlerinin blokları arasındaki dengeyi de bozdu ve uluslararası düzeni sorgulamayı başardı. Ayrıca İslam Cumhuriyeti nizamı bölge ülkeleri ve dünyanın birçok ülkesine kıyasla daha fazla bağımsızlığa sahiptir. Ne doğulu ne batılı politikası çağdaş dönemde her zaman sömürgeci ve yabancı güçlerin etkisi altında olan İslami İran'ı nüfuz edilemez ve tamamen bağımsız bir ülkeye dönüştürmüştür. Esasen Batı dünyası ve özellikle Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanlığı ve zalimce yaptırımlar uygulamasının başlıca sebeplerinden biri de İran'ın siyasi bağımsızlığına dayanıyor. Ülkelerin bağımsızlığı Batı Asya bölgesinde kapsamlı ve genel bir konu değildir ve hatta bölgenin bilinen güçleri bağımsızlık zafiyetinden acı çekiyor. Bu da onların aşağılanmasına da sebep olmuştur. Yerli güvenliğe sahip olmak ve güvenlik konusunda dış güçlere bağlı olmamak son 45 yılda iç siyaset alanının büyük ve önemli kazanımlarındandır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bisati veya bir başka tabirle o Hazreti Nübüvvet ve Hatemiyet makamına getirilmesi İslam tarihinin en hassas gelişmesidir. Hazreti Muhammed'in bisati o Hazreti 40 yaşındayken gerçekleşti ve bu tarihten sonra Hazreti'nin hidayet ve rehberlikle ilgili risaleti başlamış oldu. Bilindiği üzere yarın Hicri Kameri takvimle 27 Recep 1445 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin kutlu bisat bayramını ve münasebetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle öncelikle Tahran Radyosu ailesi olarak siz değerli dinleyicilerimize bu münasebeti kutluyor ve konuyla ilgili din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla bugün sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Salih hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Sağ ol. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi bu münasebetle ilgili Peygamber Efendimizin bisati ve İslam tarihinde gerçekleşen bu olayla ilgili sizin görüşünüzü almak istiyoruz bugünkü sohbetimizde. Bu bayramı nasıl değerlendirmek lazım efendim? İslam tarihinde en önemli ve hassas olaylardan biri olarak geçiyor tarih sayfalarında. Siz bu konuyla ilgili nasıl açıklıyorsunuz fikirlerinizi efendim?
Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce peygamberin bi'seti ve risaleti ve peygamberliğini bütün Müslümanlara tebrik diyorum ve bu bayramı kutluyorum bütün insanlara, hatta yani bütün beşeriyete. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün beşeriyete gelmiş. Bütün beşeriyeti hidayet etmek için gelmiş. Umudumuz odur ki inşallah Allah-u Teala bütün beşeriyete o tevfiki inayet etsin ki bu dinin menfaatları ister maddi ve ister manevi inşallah hepsini bilsinler ve bütün beşeriyet bu dine tabi olsunlar. Tabi Hazreti Mehdi sallallahu aleyhi geldiği zaman bütün bu dinin menfaatleri bütün insanlara, bütün beşeriyete gösterecektir ve onun için bütün beşeriyet inşallah İslam'a girecekler. Elbette bu olay ki Allah-u Teala peygamberini gönderdi, son peygamberini ve eşrefi mehlukat ve afzali mevcudat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberliğe yetişti. Bu çok büyük bir olaydır. Tarihte çok çok önemlidir. Çünkü ahirin peygamber ve ahirin resul ve ahirin ulul azm ve ahirin imam-ı insü cin Allah-u Teala o zaman gönderdi ki bütün beşeriyet fesatta boğulmuştular. Her çirkinlik, her kötülük, her fesat maalesef o zamanda var idi. Bu esnada Allah-u Teala en büyük elçisini, en büyük peygamberi ve en afzal Resulünü gönderdi ta ki beşeriyeti o fesatlardan ve o karanlıklardan çıkarsın. Çünkü Allah-u Teala buyurur ki Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilen nur. Allah-u Teala bütün insanların ki iman getiriyorlar, bunların velisidir, serperestidir. Ve istiyor ki bütün o insanları, o Müslümanları, o müminleri karanlıktan çıkarsın ve aydınlığa çeksin. Ama kimin vasıtasıyla? Peygamberin vasıtasıyla ve Kur'an'ın vasıtasıyla. Peygamber ki Allah'ın elçisidir. Allah-u Teala gönderdi ve ona bu ayat-ı muhkematu arz edeyim ki beyinat ona verdi ve Kur'an'ı ona verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'la belli beşeriyetin hidayetine vesile olsunlar ve sebep olsunlar ta ki beşeriyet hidayet olsun. Bu Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden tabi farklıdır. Gerçi diğer peygamberler de 124 bin peygamber, hepsi Allah'ın peygamberleridir. Ama bazıları bazılarından daha üstün. Çünkü Allah-u Teala böyle buyurur ki وَفَضَّلْنَا بَعْضًا نَب۪يِّينَ عَلَى بَعْضًا. Biz peygamberlerimizden bazıları üstün kılmışız mesela bazılardan. Ki Peygamber-i İslam bütün peygamberlerden, bütün beşeriyetten daha afzal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman bütün beşeriyet gerek onun itaatine gireydiler. Gerek ona itaat etseydiler. Ama maalesef insanlar ekseriyet öyledir ki kendi hislerine bakıyorlar, ihsaslarına bakıyorlar, akıllarına bakmıyorlar. Çünkü akıl öyle bir şeydir ki gizli gibi bir şeydir. Onun için Hazreti Ali aleyhisselam buyurur ki böyle Allah-u Teala peygamberleri gönderdi ki لَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ ta ki onlara evet çıkarsınlar yani o milletin akılları. O milletin akılları öyle bil ki defn edilmişler. Millet o aklı görmüyor. Millet o aklı ihsas etmiyor. Aynı his gibi şey etmiyorlar. Onun için peygamberler gelmişler ki o defn edilmiş akıllarını çıkarsınlar, göstersinler onları ki siz bu akılla gerek amel edersiniz. Çünkü Allah-u Teala ilk peygamber bütün insanlara vermiş ki o da nedir? O da akıldır. Ondan sonra çünkü bu akıl bütün şeyleri derk etmiyor, o zaman başka bir şey lazımdır ki bütün şeyleri derk etsinler ve millete ve insanlara göstersinler. Onlar da Allah'ın peygamberleri ve Allah'ın elçileridir. Allah'ın elçileri geliyorlar ve milleti hidayet ediyorlar Allah'ın yolun tarafına. Niye Allah-u Teala bu peygamberleri gönderiyor? Bilhassa Peygamber-i İslam Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem niye Allah-u Teala göndermiş? Eğer Allah-u Teala peygamberleri göndermeseydiler evet kıyamet gününde böyle bunlar bir delil getirecekler, bir hidayet olmadı. Çünkü sen bir peygamber bize göndermedin. Sen bir elçi bize göndermedin, sen bir hidayetçi bize göndermedin. Onun için peki Allah-u Teala evet hücceti tamam olsun, bütün beşeriyet üzerine 124 bin peygamber göndermiş ve en sonu Peygamber-i Esnaf Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ki herkes, her beşer, her insan gerek onun yolunu takip etsin. İhdina sıratal mustakim, sıratul mustakim odur ki Allah-u Teala tefsir ediyor. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağzubi aleyhim veladdallin. O sırat-ı mustakim kimin sıratıdır? Çünkü sırat vardır, sebil vardır, tarih vardır. Burada diyor sırat. Sırat cem gelmemiş, tektir. Ama tarih cem gelmiş, turuk diyorlar. Sebil, subul diyorlar. Ama sırat hiç zaman cem gelmemiş. Sadece bir müfret kelimesidir.
Evet.
Bu da kimindir? Evet, buyurur ki peygamberlerin, o kimseler ki mesela Allah-u Teala nimetleri ona vermiştir ve onlar hiç zaman sapıklanmamışlar ve yoldan çıkmamışlar. Bu sırat onlarındır. Peygamber de, peygamberi ahir-i zaman, peygamberi İslam geldi, bu sıratı tamamlasın, ahlakları tamamlasın. Buyurdu ki اِنَّمَا بُعِسْتُ لِعُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَحْلَقِ. Peygamberler hepsi geldiler, o ahlak-ı haseni millete göstersinler. Ama peygamber geldi ta o ahlak-ı haseneyi tamamlasın yani. Bütün o ahlak-ı haseni beşeriyete getirsin. Ben yine de tebrik diyorum, kutluyorum bu bayramı bütün Müslümanlara inşallah. Allah-u Teala bizim hepimize tevfik versin ki o peygamberin itaatine girelim hepimiz. Ta dünyada ve ahirette inşallah biz evet saadete yetişelim.
Değerli dinleyiciler, bu sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızın görüşlerini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in bisati konusuyla ilgili dinlediniz. Sohbetimizin ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Bugünkü röportajımızı da son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsuday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Aftab gazetesi diğer birçok gazete gibi İslami Kılıb liderinin hava kuvvetleri komutanları ve personeliyle görüşmesini ilk sayfadan verirken, Siyonist rejimin Kuzey Gazze'den çekilmesi ardından Hamas kontrolünün kuzeye geri döndüğünü, Biden hükümetinin İran'a karşı bir siyasetinin olmadığını Rusya'nın Siyonist rejim elçisine çağıracağını belirtiyor. Asya gazetesi ise İslami Kılıb liderinden nakden seçken kesimin İslam dünyasındaki ağır sorumluluğuna değinerek şöyle buyurduğunu aktarıyor.
İslami Kılıb lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlarının 8 Şubat 1979'da saygı ve bağlılık için İmam Hümeyni ile gerçekleştirdiği görüşmenin yıl dönümü arifesinde Ordu Hava Kuvvetleri'nin bazı komutanlarıyla bir araya geldi. İslami Kılıb rehberi Ayetullah Hamine'yi bu görüşmede 11 Şubat yürüyüşlerine görkemli bir şekilde katılmanın ulusal gücün göstergesi olduğunu belirterek, bu yılki yürüyüşte de vatandaşların katılımı Allah'ın izniyle coşkulu olacaktır dedi. Düşman cephesinin seçkin kişilere karşı planları olduğunu ifade eden Ayetullah Hamine'yi, düşmanın en önemli planlarından biri toplumda seçkin kişilerin hızlandırıcı rolünü engellemek ve onlarda şüphe yaratmaktır diye kaydetti. Ayetullah Hamine'yi, İslam dünyasının seçkin kişileri Gazze meselesi karşısında sorumludur. Onlar Siyonist rejimle bağların kesilmesi için kamuya açık bir talep oluşturmalılar ifadelerinde bulundu. İslam İnkılab lideri konuya ilişkin olarak, İslam dünyasının alimleri, bilim insanları, politikacıları ve gazetecileri hükümetlerini Siyonist rejime kesin bir darbe indirmeye zorlaması için kamuya açık bir talep oluşturmalılar. Kesin bir darbe, Siyonist rejimle savaşa girmek değil, bu rejimle ekonomik ilişkilerin kesilmesi anlamına gelir dedi.
Tahran Radyosu.
Ebrar gazetesi Amerikan seçimlerinde Trump'ın zaferinin Biden için bir kabus olduğunu, Fetch Film Festivali'nin çalışmalarının devam ettiğini, ülkenin raylı sisteminin onarılmasında önemli adımların atıldığını belirtiyor. Kudüs gazetesi, İran Cumhurbaşkanı'nın Sudan yetkiliyle görüşmesinde ikili ilişkilere önem verdiğini ifade ettiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Sudan Dışişleri Bakanı Vekili Ali El Sadık Ali ile bir araya gelerek, ülkeleri Siyonist rejimden uzaklaştırmayı İslam Cumhuriyeti'nin temel politikalarından biri olarak değerlendirerek, bazı İslam ülkelerinin bu politikayı ihmal etmesinin İslam ümmetinin ağır kayıplara uğramasına neden olduğunu söyledi. Reisi bu görüşmede iki ülkedeki mevcut kapasiteye ve İran ve Sudan yetkililerinin siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşiminin düzeyini arttırma yönündeki karşılıklı iradesine dikkat çekerek, büyükelçi değişimini ve Tahran ve Hartum'daki büyükelçiliklerin yeniden açılmasını iki ülke arasındaki ilişkileri canlandırmak ve geliştirmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirdi. Sudan Dışişleri Bakan Vekili Ali El Sadık Ali de bu görüşmede Hartum'un Tahran'la siyasi ve diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya hazır olduğunu vurguladı.
Cumhuriyet İslami Gazetesi Filistin meselesinde Siyonist rejimin algı operasyonuna başvurarak kendini mazlum göstermeye çalıştığını, İran'da vergi muafiyetinin 3 kata yükseldiğini, Abadan rafinerisinin 7 proses ünitesinin bu yıl faaliyete geçeceğini belirtirken Keyhan Gazetesi ise İsfahan'da 4. nükleer reaktörün inşaatına başlandığını duyuruyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin katılımıyla İsfahan nükleer sahasındaki 10 megawattlık araştırma reaktörünün inşaatına başlandı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu projenin ilk aşamasında detaylı çalışmalar, hazırlıklar, donatım ve ekipmanlara ilişkin planlar yapıldı. Bugün bu reaktörün İsfahan nükleer tesisinde betonlanmasına başlandı dedi. İslami dünyadaki nükleer merkezlerden biri olan İsfahan nükleer tesisi, 3 nükleer reaktöre sahip olması ve 4. reaktörün de inşasının gündemde olmasıyla birlikte başarılı bir nükleer merkezdir ifadesini kullandı. İslami, İsfahan tesisinin bir kısmının Uluslararası Nükleer Eğitim ve Araştırma Merkezi'ne dönüştürülmesiyle ilgili olarak, bu eğitim merkezi tüm ülke ve bölgede nükleer sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde oldukça etkili olabilir ve başta İsfahan üniversiteleri olmak üzere ülkedeki üniversitelere büyük bilimsel yardımlar sağlayabilir ifadelerinde bulundu. İslami İran Atom Enerjisi Kurumu'nun da bu siteyi eğitimin geliştirilmesi için gerekli merkezlerden biri olarak onayladığını söyledi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Paris Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Paris Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Paris Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İnsanlığın yeniden doğuşu, Biset Bayramı.
İkra. İkra. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
Andolsun Yüce Allah müminlere kendi işlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa ki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.
Biset Bayramı'dır. Bugün de putları kıran İbrahim kuşağından, peygamberlerin mutahhar sülalesinden bir insan, İnsanlığın kurtuluşu için görevlendirildi. Emin ve mutahhar, elinde hak meşalesi ve dudaklarında tevhid nidasıyla. Hicretten 13 yıl önce, miladi 610 yılında, 27 Recep tarihinde büyük bir insan peygamberlikle görevlendirildi. O, Muhammed ve ilahi peygamberlerin nurani sülalesinin sonuncusuydu. İbrahim'in baltası omuzunda, Musa'nın asası elinde ve İsa'nın kalbi göğsünde. Nuh gibi çelik iradeye sahip, Eyüp gibi sabırlı ve çehresinde Yusuf'un güzelliği ve cemaliyle.
Her yıl Biset'in yıl dönümünde sanki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha Hira Dağı'ndan okumak emriyle Hidayet kitabı elinde adalet bayrağını dalgalandırmak, gönülleri birbirine yakınlaştırmak ve vahdet oluşturmak için iniyor gibi oluyor. O, çağımızın cahiliyetini yok etmek için geliyor. O, dünyaya bakıyor ve insanlığın ilmi kemalata eriştiği bu çağda kadınlar, çocuklar ve masum insanların Afrika, Filistin, Irak ve diğer bölgelerde neden katliam edildiklerini sorguluyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah tarafından seçildi. O tüm insanların kurtarıcısı, ahlaki faziletleri mükemmelleştiren ve faziletlerin öğretmenidir. İlim, adalet ve kardeşlikten yoksun olan toplumda adaletin hoş kokusunu, kardeşlik ve fedakarlığı egemen kıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaletinin başından itibaren insanlığın önünde yeni bir yol açtı. Böylece insanların yaşamlarındaki cehalet ve şirk gibi karanlıkları yok etti. Çağımız dünyası her zamankinden daha fazla onun talimine ve yoluna ihtiyaç duyuyor. İslam peygamberinin Biset günü, aydınlık ve uyanış günü, milletlerin hayat bulduğu gün, maneviyat ve ahlak günü tüm dünyaya kutlu olsun.
Ey Nebiyül Muhterem, sensin menba-i kerem, bir veline sığındık, varisindir bir himem. Ey Nebiyül Muhterem, sensin menba-i bir veline sındık, varisindir bir himem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem.
Hira mağarası uzun bir süreden beri Hazreti Muhammed'in köşeye çekildiği ve Allah ile razu niyaz ettiği yere dönüşmüştü. O hazret her yıl bir ay boyunca bu mağarada düşünmeye çekiliyor ve yılın diğer aylarında da bazen buraya sığınıyordu. Hazreti Muhammed Mekke'nin gürültüsünden uzak, gecenin mutlak sessizliğinde, yıldızların ışığı altında Yüce Allah'ın gücünü düşünüyor ve eşsiz yegane mabudu karşısında secdeye kapılırdı. Yüce ruhu, kainatın yaratılışı, gerçekleri ve sırlarında saatlerce seyrediyordu. Bazen de dağın tepesinden, derenin içinde gecenin sessizliği ve karanlığında cehalet uykusuna yatan kenti izliyordu. Hazreti Muhammed ömrünün 40 yılını geride bırakmıştı. O gecede diğer gecelerde olduğu gibi Hira mağarası Hazreti Muhammed'in duaları ile dolup taşıyordu. Birden ufukta bir ışık göründü ve ardından bir ses, vahiy meleği Cebrail, kainatın yaratıcısı Allahu Teala'nın mesajını Muhammed'e iletti. Muhammed, sen Allah'ın Resulüsün ve ben de Cebrail'im. Muhammed hayretler içinde ona bakıyordu. Cebrail, Muhammed'e hitaben, oku, dedi. Muhammed ise, okumak bilmiyorum, dedi. Cebrail, birkaç kez daha Muhammed'i okumaya davet etti ve ardından şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olanıdır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.
Ve böylelikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu mutahhar ve emin insan, son ilahi Resul olarak görevlendirildi ve huzur dolu nidası ile tevhid davetine başladı. Fahri kainat, her şeyden önce insanları yegane Allah'a tapmaya davet etti. Her türlü kötülükten uzak olan şefkatli ve duru kalbi, ilahi mesajı insanlara yansıtıyordu. Okuma yazma bilmemesine rağmen, Yüce Allah tarafından aldığı ilk mesaj, onu okumaya davet ediyordu. Öğretmeni olmadığı halde, İnsanlığın öğretmeni ve büyük ilmi ve marifet merkezlerinin ilham kaynağı oldu.
Tahran Radyosu.
Sevgili İslam peygamberinin biseti, aydınlığın doğuşu olarak değerlendiriliyor. Zira biset, tüm insanlar için yeni bir başlangıç sayılıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem çok boyutlu bir insan olup tarihin belirli bir dilimine ait değildir. Bizzet insanın hidayet ve saadet yolunu çizdi. Bizzet gününde en yüce değerler doğdu. Bizzet vasıtasıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarafından insanlığa hediye edilen şey, öncelikle peygamberlerin kendi vücudu ve daha sonra pak insanların ruh ve amelinde tecelli buldu. Allahu Teala İslam peygamberini en güzel biçimde yetiştirdi ve onu yücelik ve seçkin ahlak yoluna hidayet etti. Bu ilahi eğitim sayesinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bisetinden önceki yıllarda da olağanüstü manevi duygulara sahipti. O hazret tüm gençlik dönemini paklık ve emanettarlık içinde geçirdi.
İslam peygamberi sahip olduğu söz konusu manevi ve ulu ruhsal yapısı nedeniyle o dönemde özellikle Mekke halkına musallat olan cehalet ve fesattan acı çekiyordu. O toplumda kötülük ve fesat, güç, kılıç ve vahşilik ruhu ile yorulmuştu. Allahu Teala Hazreti Muhammed'in kapasitesini öyle yükseltti ki, tevekkül ve iman gücüyle O dönemin adaletsizlik ve cehalet duvarını yıkmanın ardından seçkin ve ulvi ahlakiyle dize gelmeyen en asi insanların gönlünü bile fethedebildi. Peygamber Efendimiz risaletinin duyurulmasında seçkin ahlakını güç ile, iktidarını rahmet ve şefkat ve izzetini tevazu ile birleştirdi.
İlahi peygamberlerin bisiti için çeşitli hedefler zikrediliyor ki, ahlaki değerlerin mükemmelleştirilmesi onlardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de söz konusu hedefler arasında tezkiye, insanların talim ve terbiyesi ve toplumda eşitlik ve adalet daha belirgin olarak göze çarpıyor. Nitekim Hadid suresinin 25. ayetinin bir bölümünde, adaletin sağlanmasına işaretle şöyle belirtiliyor. Andolsun biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı, ölçüyü indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler.
Genel olarak İslam peygamberinin bisetinde iki açık hedef göze çarpıyor. Bu hedeflerden biri insanlarda köklü ve içli bir değişimin doğmasıdır. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fazilet bayrağını dalgalandırarak parlak bir güneş misali insanlığa yüce mertebesini hatırlatmak ve varlık aleminde mevcut olan tüm yaratılışın onun saadeti için yaratıldığını hatırlatmak hedefiyle dünyayı aydınlattı. Bisetin bir diğer hedefi ise insanları tevhide çağırmaktı. Resulullah vahiy ayetleri vasıtasıyla insanları kendi elleriyle yarattıkları putlara tapmaktan uzaklaştırarak gönüllere canlılık kazandıran tevhid nidası ile insanların fıtratındaki tapma eğilimine cevap vermeye çalıştı. Doğal olarak yegane Allah'a iman ve onun yaşamdaki mutlak hakimiyetine kabullenmek sayesinde sultacı göçtüren elleri kesilmiş olur ve insanın izzet ve şerefi korunur.
Toplumların ilerlemesi ve ıslah edilmesinde ilahi peygamberlerin rolü inkar edilemez. Onlar halk kitleleri nezdindeki yapıcı varlıkları ile toplumun maddi ve manevi ilerleme ortamını oluşturdular. Nitekim İslam peygamberinin bisedi ile birlikte ilim, basiret ve bilgi, İnsanların gelişim ve yücelişinin ana ekseni oldu ve günümüzde de insanlık toplumu tüm maddi ve manevi boyutlarda sahip olduğu değerleri peygamberlerin çabalarına borçludur. İnsanlık toplumu yaşamının manevi boyutlarını da Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi İlahi peygamberlerin davranışlarına borçludur.
Tabii ki toplumun ahlaki ve fikri gelişmesi sayesinde medeniyetler de gelişme fırsatı bulacaktır. Bu yüzden Resulullah Efendimiz'in bisetinden bir süre sonra İslami berdelerde ilmi merkezlerin canlandığını, ilmi veya araştırma merkezlerinin hızla yayıldığını ve ilmin çeşitli dallarının ortaya çıktığını görmekteyiz. Fransız düşünür Jean Brava, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yasalar çıkaran, muktedir bir politikacı, güçlü bir konuşmacı ve seçkin bir lider olarak tanımlarken şöyle diyor. Muhammed eğitim görmediği ve okuma yazması olmadığı, Roma'nın üniversitelerinde ve İran okullarında eğitim görmediği halde çok derin ve muazzam bir düşünceye sahiptir. Allah-u Teala ona izzet bağışladığından dolayı ebedi bir yaşam kuralı ve programı sunabildi.
Sonsuz selamlar Allah'ın ulu peygamberine Hazreti Muhammed İbni Abdullah'ın üzerine olsun ki insanlığın kurtuluş müjdesini insanlığa armağan etti. ona maslahat ve saadet yolunu gösterdi. Dünya ve ahirette yücelik ve özgürlüğü bağışladı. Yüce Allah'ın selamı, insanların öğretmeni ve mükemmel insanların örneği olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytinin üzerine olsun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'den geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye'de ekonomik kriz ve Merkez Bankası'nın yeni başkanının istifası.
Türk halkının İsrail'le ilişkileri protesto etmesi.
Ve Türkiye'nin Ukrayna'da İHA üretmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye'deki ekonomik kriz olduğu gibi devam ederken, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Bayan Hafize Gaye Erkan'ın beklenmedik istifası Türkiye piyasasını da yeni ve büyük bir şokla karşı karşıya bıraktı. Türkiye meseleleri uzmanları ileri sürdükleri görüşlerinde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın beklenmedik istifasının nedenlerinden birinin başörtülü bir kadın çalışanın Merkez Bankası Başkanı'nın babası tarafından işten çıkarılması olduğunu ifade ediyorlar. Türkiye haber çevreleri Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığından istifa etti üzerinde ısrarla dururken, görünüşe göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı istifaya zorladığı anlaşılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kararında Gaye Erkan'ın istifaya mecbur bırakıldığı anlaşılıyor.
Gaye Erkan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum dedi. Gaye Erkan istifa ettiğini söylese de gece yarısı yayımlanan resmi gazetede Erkan'ın görevden alındığı belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanı daha önce Merkez Bankası başkanlarının görevden alınma nedenlerine ilişkin yaptığı bir konuşmada, kabine üyeleri ve çeşitli bakanlıkların başkanlarının ona itaat etmeleri gerektiğini açıkça belirtti. Türk ekonomi uzmanları, Erdoğan'ın bu yanlış stratejiyi benimsemesinin ve para, finans ve döviz politikalarının belirlenmesine doğrudan müdahalesinin Türk ekonomisine 100 milyar dolardan fazla zarar verdiğini ifade ediyorlar. Bu yüzden Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın müstafi başkanı Hafize Gaye Erkan, ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onların işine karışmaması şartıyla bu sorumlulukları kabul ettiklerini belirttiler.
Mevcut durumda Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasının temel nedeninin üst düzey ekonomi yetkililerinin Türkiye'deki parasal ve mali krizi kontrol edememesi olduğu görülüyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın beklenmedik istifası ardından bu ülkenin ekonomi alanında tanınmış simaları kendi görüş ve değerlendirmelerini sosyal medyadan paylaşırken ekonomi çevrelerinde çeşitli görüşleri gündeme taşıyorlar. Görünen o ki Türkiye ekonomisi kendi ayakları üzerinde durma gücünü kaybettiği noktaya varmıştır. Hiç şüphesiz enflasyon oranındaki benzeri görünmemiş artışın yanı sıra ulusal para birimindeki değer kaybı, işsizliğin artması ve iş arayan gençlerin istihdamının azalması, beyinlerin yerli ve yabancı sermayenin ülkeden kaçışına yol açmışken bu süreç devam edecektir. Bu durumda Ankara hükümetinin askeri gücünü kuvvetlendirme çabaları, Suriye ve Irak'ı işgal etme politikası ve Kafkasya'daki askeri varlığı Türkiye'nin ekonomik sorunlarını önemli ölçüde ağırlaştırmıştır.
Öte yandan Türkiye'de ekonomik krizin devam etmesi, zayıf sınıfların yok edilmesinin yanı sıra bu ülke toplumunun orta sınıflarının sorunlarını daha da ağırlaştırırken toplumun bu kesimini ciddi bir çöküşe maruz bırakmış ve adeta dağılma noktasına getirmiştir. Son istatistiklerin yayımlanması, artan enflasyonla birlikte fiyatlardaki artışın halkın satın alma gücü alanında ciddi sorunlar yarattığını ve Türk vatandaşlarının özellikle de orta sınıfların satın alma güçlerini önemli ölçüde kaybettiğini kanıtladı. Şimdi konuyla ilgili siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerif'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Türkiye'nin Merkez Bankası'nın başkanı ya reisi ve bu oradan irade gelir ki Cenab Prezident, yani Türkiye Cumhurbaşkanı umumen Merkez Bankası başkanlarının emellerinden razıdır, onların işlerinden razıdır, işlerinin neticesinden daha doğrusu razıdır. Çünkü Cenab Erdoğan istir ki hem faiz aşağıda olsun, hem de lira harici devizler karşısında, hususan dolar karşısında değer kayb etmesin. Ve bu mümkün olmuyor. Ona göre de Cenab Erdoğan Merkez Banka başkanların bu meselede suçlu sayır veya onların işlerin düzgün görmediğini söylüyor. Ve ona göre de dalba-dalba değişilir. Esasen Türkiye'nin ekonomi grubunda, devlet hükümet içinde olan grupta, gruplaşmada bir çetinlikler var. Dalba-dalba əvəz olurlar. Veli herhalde bu gedişat elə davamı var. Merkez Bankası'nın esas vazifelerinden biri milli paranın, yani Türkiye'de liranın değerinin hepsi. Değerin saxlaması, değerin korunması. Bu onu xarici devizler ve xarici para birimleri karşısında değerli tutmak. Ve esasen ekonomi bakanı başka kestir. Yani bu yani Türkiye'de de dünyanın her yerinde merkez bankaları esasen para siyasetlerini təyin edirlər. Umumən de para siyaseti faizle ölçülür. Faiz esas rol oynayır. Ama bu iki Türkiye'de niye bu kadar faiz meselesi önemlidir? Ona göre ki her halde bir iddia belə deyirlər ki faizin Cumhurbaşkanının emriyle aşağı tutulması sebep olur ki lira karşısında harici devizler karşısında liranın cümbəcün değer kaybetmesine karşı millet istir ki elinde olan paraların değerini hissedilsin. Ona göre lazım onu koyurlar bankalarda ve bankalar ona faiz verir. Aslında bu faiz paranın üstüne geleni deyir. Belki paranın düştüğün təmin eləməkdir. Yani eğer bu günleri biri her bir dolar karşısında 30 lira bankaya koyur ve bir ildən sonra gedir ona üstüne gelir, məsələn 30 liranın üstüne 10 lira gelir, olur 40 lira. Gələn əgər 1 dolar 40 lira olsa, bunun üstüne faiz gelmeyip. Aslında banka bunun değer kaybetmesinin qabağını alır. Her halde cemaat bu vəsiliyle paralarının değerini hissedemek istedir, bankda koymak istedirler. Bazı iqtisadçılar deyirlər ki, belə olmayanda cemaat bu pulun değerini kaybetmesin, bazarda umumən onu yani altına ya başka değerli şeylere, məsəl üçün əmlaka, dükkan almaq ya apartman evlər almaq, ərsə almaq ya da xarici variyetlere onları hər halda çevirirlər ki, yani xarici devizlərə, xarici para birimlərinə lirəni çevirirlər ki, onun dəyər kaybetmesinin qarşısında bir müqavimət eləsinlər, paralarının, əllərində olan mallarının, yəni gəlirlərinin qiymətini hiss eləsinlər. Və bu səbəb olur ki, o bir tərəfdə inflasiyon olsun və inflasiyonun, yəni hədəqəl bir qism şeylərdə, o cümlədən əmlak və kiraların artışında buna, evlərin bahalaşmasında bunu səbəb göstərirlər.
Sayın Rahmetullah Şerifiyə görüşlərini bizimlə paylaşdığı üçün təşəkkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle ırkçı İsrail rejimi arasındaki ilişkilere karşı halkın protestoları devam ediyor. Türkiye halkı ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siyonist rejimi İsrail ile ilgili çelişkili siyasetlerine protesto etmiyor. Geçen hafta Türkiye'li gençlerden bazıları Siyonist İsrail rejimine elektrik sağlayan Zorlu Holding'in önünde protesto gösterisi düzenledi.
Yine Türkiye'de Filistin için Bin Genç adlı grubun üyeleri İstanbul'da Siyonist rejime çelik ihracatı yapan İçtaş şirketi binası önünde protesto eylemi düzenledi. İçtaş'ın çeliği işgalci İsrail'i besliyor sloganları attı. Geçen hafta Zorlu Holding'in önündeki protesto gösterisi geçen cumartesi günü de bazı Türk olan ve olmayan Vazire Üniversite öğrencileri İlham Aliyev hükümeti tarafından korsan rejime petrol sağlanmasına itiraz amacıyla İstanbul'da Azerbaycan Cumhuriyeti Konsolosluğu önünde gösteri düzenledikleri bir dönemde gerçekleşti. Gösterilerin en sonuncusu da İstanbul'da demir çelik şirketi İçtaş'ın merkez binası önünde bir araya gelen Filistin için Bin Genç adlı grup, şirketin işgalci rejim İsrail'e çelik ihracatını protesto etti, Filistin'le dayanışma eylemi düzenledi.
Uzmanlar İsrail'in ırkçı liderlerine karşı sert ve bazen aşırıcı söylemlerin yapılması ve bu rejim ile etkin ekonomik işbirliklerine devam etmesinin Ankara hükümetinin işgalci rejime karşı çelişkili siyasetine devam ettiğini gösteriyor. Tabii ki Ankara'nın bu çelişkili politikası Türkiye halkı ve siyasi yorumcuların gözünden kaçmamıştır. Örneğin tanınmış eleştirmen ve yazarlardan İbrahim Kahveci geçen Ekim ayında yazdığı makalede Türkiye'nin işgal altındaki topraklara yaptığı ihracatın açık ve şeffaf verilerini paylaşarak Siyonist rejime ihracata yaptırım uygulanmasını istedi. Kahveci şöyle yazdı, Türkiye'nin işgal altındaki topraklara yaptığı ihracat, ülke yetkililerinin sert sözlerinden yalnızca propaganda ve iç tüketim amaçlı olduğunu gösteriyor ve İsraillilerle ticaret durmazken üstelik önemli ölçüde arttı. Kahveci ayrıca Coca-Cola ve Nescafe gibi düşük değerli ürünlerin restoran menülerinden çıkarılmasını ve aynı anda çelik gibi 6 milyar dolarlık stratejik ürünün işgal altındaki topraklara ihraç edilmesini ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Halihazırda Siyonist rejim İsrail'in çelik sektörünün ihtiyacının %25'i Türkiye tarafından karşılanıyor. Üstelik İsrail'e ithal edilen ürünlerin 3. tedarikçisi Türkiye ve Almanya'dır.
Türk İHA Üretim Şirketi önümüzdeki yıl Ukrayna'nın başkenti Kiev'de İHA üretimi için fabrika açacağını duyurdu. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Bayraktar İHA'larını üreten Türk firma bu fabrikada TB2 ve TB3 model dronların üretileceğini söylüyor. Türk Bayraktar İHA'ları son aylarda Ukrayna ordusu tarafından Rusya topraklarını hedef almak için defalarca kullanıldı. Bu rapora göre Bayraktar Üretim Şirketi Ukrayna'nın yanı sıra dünyanın 30 ülkesiyle de bu dronların ihracatı için sözleşme imzaladığını söyledi. Bayraktar askeri şirketin CEO'su Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen savaş teçhizatı sergisinde şunları aktardı. Önümüzdeki 12 ay içinde Ukrayna'da 500 çalışanımızla fabrikamız açılacak. Ve Türk İHA'larının Ukrayna'daki üretim kapasitesi yılda 1200 İHA olacak.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımız ile ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 veya +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.
Thank you.